Leyla, Alexander Cavelius, 18. ayrım. Evde. Otobüs B'ye doğru yola çıktı ve ben sanki uçurumun derinliklerine düşüyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Düştüm, düştüm, düştüm. Annem bile beni tutamamıştı. Bir kez olsun gülümsemem için her şeyi yaptı. Ama hiçbir şey beni sevindirmiyordu. Yine bir tek kelime etmedim. Annem beni topluluklara sokmaya çalıştı. Ama çoğunlukla zor anı kucağıma alarak saatlerce bir sandalyede taşlaşmış gibi oturuyordum. Birisi bana bir şey söylediğinde sanki orada değildim. Sersemce şeyler söylüyordum ve hafıza kaybı çekiyordum. Korkunç sahnelerden korunmak için her şeyden uzaklaşıyordum. Artık aklım başımda değildi. O zamanlar nasıl davrandığımı ancak annemin anlattıklarından biliyorum. Sürekli kusuyordum. Bir gün evin üzerinde bir helikopter uçunca hemen kanepenin altına süründüm. Artık yıkanmıyordum, saçlarımı taramıyordum. Geceleri yatağımda altıma yapıyordum. Kabuslar kötü birer tohum gibi içimde yeşeriyordu. Son yıllarda sürekli bastırdığım korku ancak şimdi su yüzüne çıkıyordu. Bir rüyamda terk edilmiş bir kalede koşuyordum. Her yer yeşil renge boyanmıştı. Yüksek, kocaman odaların içinde koşuyor, arıyor, arıyor, arıyordum. Ne aradığımı bilmiyordum. Sonra içinde yeşil bir sandık bulunan bir odaya giriyordum. İçine bakıp korkuyla çığlık atıyordum. Sandıkta cesedim yatıyordu. Ölmüştüm. Panik içinde bir sonraki odaya kaçıyordum. Bir anda uzun sakallı adamlar yolumu kesiyorlardı. Bunlar çetniklerdi. Benimle alay ediyorlardı. Korkuyla koşmaya devam ederken ayaklarım çocuklarıyla birlikte yere yatmış ağlayan kadınlara takılıyordu. Ter içinde uyandım. Annem artık bir daha Ratko'ya geri dönmeme için üsteliyordu. Hatta bu yüzden karşı karşıya geliyorduk. Oğlumun bir babası var. Oraya dönmem gerek diyerek karşı çıkıyordum. O da, orada bir geleceğin yok. Çocuk o rutubette ölür diye karşılık veriyordu. Gerçekten de Zoran nefes aldığında göğsü hırıldıyordu. Ratko buraya gelsin ya da başka bir yere gidin ama orada hiçbir şekilde yaşayamazsın diye kestirip attı annem. En azından dene Leyla. Belki de bundan farklı bir şey istemiyordum. Bir gün devlet güvenlik servisinden birileri geldi. Savaş sırasının nerede bulunduğumu sordular. Dışarıdaydım diye yanıtladım çabucak. Kafamın yerinde olmadığını anlamak zor değildi. Polisler 5 ya da 6 kez gelip gittiler. Bazen annem de görüşmelere katıldı. Sonunda polis merkezinden sorguya çağırdılar. Hatta orada bana pasta bile ikram ettiler. Ama artık hiçbir şey hatırlamak istemiyordum. Bu iki yabancı adamla bir odada bulunmak beni rahatsız etmişti. Bunlar kendilerine bir şey anlatacağımı mı sanıyorlardı? Sadece laf arasında Hindi çiftliğinde diğer insanları öldürdüklerini söyledim. Sonra ardı arkası gelmeyen sorulardan sıkıldım. Bütün bunlar beni ilgilendirmiyor. Sizin yüzünüzden artık uyuyamıyorum. Ama polisler daha çok duyulan diğer tecavüz olaylarından söz ediyorlardı. Bu yüzden bana bir hemşire gönderdiler. Bu kadın evimize geldiği sırada yatakta yatıyordum. Çok dostaneydi ve çok geçmeden tecavüzlerden söz etti. Sustum. Medika'ya gitmelisin diye önerdi. Bu savaşta kötü şeyler yaşamış olan kadınlara özel bir hastaneydi. Annemin bu kliniğe gitmem için beni ikna etmesi birkaç hafta sürdü. O zamana dek beni en azından biraz olsun ayağa kaldırmak için mümkün olabilecek her şeyi yaptı. En sevdiğim yemekleri pişirdi, eski arkadaşlarımı çağırdı ve bir sürü öğütlerde bulundu. Evde kalmalıydım, bir daire tutmalıydım, ortaokulu bitirmeliydim ve bunun gibi şeyler. Bütün bunların hiçbiri yardımcı olmadı. Kendimi odama kapadım ve kabusların içine daldım. Terapi. Ben deli değilim diyerek çaresizlikle karşı koyuyordum. Anne bana yardım et. Ama annem artık bana yardım edemeyeceğini çoktan görmüştü. Öfkeme karşın kapıyı medikadan gelen iki psikolog kadının suratına kapatamayacak kadar zayıftım. Benimle sakin bir şekilde konuştular. Endişelenmemeliydim. Hastanede onlarla birlikte olmak o kadar da kötü değildi ve ruhsal bir hastalığım yoktu. Onların bir tek sözüne bile inanmadım. Bana bu tımarhanede mutlaka deli gömleği giydireceklerdi. Zenica'ya yaptığımız 3 saatlik yolculuk boyunca Zoran kucağımda sessizce oturdu. Kadınlar beni başka sorularla rahatsız etmediler. Arazi araçlarını yaklaşık 20 metre uzunluğundaki binanın önünde park ettiler. Bu lütfen inin demekti. Sonra bir merdiven çıktık. Bir kapının önünden geçip 8 odalı bir koridora girdik. Kadınlardan biri istediğin gibi yerleşebilirsin dedi. Bana karşı anlayışlı görünmek istiyordu ve her zaman benimle birlikte ağlamaya, sarılıp teselli etmeye hazırdı. Bu tür abartılı kişilere katlanamıyordum. Yatak çarşafları pembeydi ve üzerinde tavşanlar vardı. Böyle bir şeyi uzun zamandır görmemiştim. Bir çocuk yatağı, dolap ve masa. Çok fazla kalmaya niyetim olmadığı için yanımda sadece bir yün battaniye getirmiştim. Eşyalarımı dolaba doldurduktan sonra çocuğu kucağıma alıp kafeterya benzeri bir yere doğru gezintiye çıktım. Dinlenme odasında birçok çiftçi kadın suskun bir halde oturuyordu. Çekingence onları selamladım ama kimse yanıt vermedi. Bu durum bana tanıdık gelmişti. Hemen bunların hepsi deli diye düşündüm. Huzursuz bir şekilde zor anla bir köşeye çekildim ve yiyecek bir şeyler aldım. Biraz sonra adı Emine olan yaşlı bir kadın yanıma geldi ve ''Neden bizimle birlikte oturmuyorsun?'' diye sordu. Yara bere içindeydi. Sonradan öğrendiğime göre bir adam 60 yaşındaki bu kadının üzerine benzin döküp yakmış. Güçlü kuvvetli kadını uzun masaya doğru tereddütle izledim. Orada nereden geldiğim, oğlumun adının ne olduğu ve bu adı neden seçtiğime dair beylik sorular sordular. İlk gün korkunçtu. Ama ikinci gün daha da korkunçtu. Beni farklı doktorlara gönderdiler. Şaşkınlıktan ağlamaya başladım. Bana ne yapacaklardı? Herhalde artık kötü bir cinsel hastalığım olduğu kesinlik kazanacaktı. Kadın doktoru beni sakinleştirmek için odada oturup benimle birlikte kahve içti. Böylece onun bana dokunmasına biraz olsun katlanabildim. Ama test sonuçlarını hemen bana göstermeyince yine bana karşı hazırlanan bir komplonun kokusunu aldım. Başka bir kadın doktor kanımı kontrol ettikten sonra ''Bu olamaz'' dedi şaşkınlıkla. İnanmayarak testi yeniledi. ''Bu kan sayımı ile nasıl olup da ayakların üzerine durabildiğim benim için tamamen bir bilmece'' dedi hayretle. ''Kliniğe gelmekte daha fazla zaman kaybetseymişim, hayatta olmayacakmışım.'' Doktor bana birkaç ilaç verdi. Bu arada kasıtlı olarak sakinleştiricilerden kaçındı. Çünkü tecavüz edilen kadınların çoğu bu tür hapların bağımlısı olmuşlardı. Sadece bunları al diyerek bana bir sürü küçük şişe uzattı. Peki ne kadar alacağım diye sordum. Dayanabildiğin kadar al diye karşılık verdi. Üstüne üstlük şimdi bir de psikiyatr bulup onunla geçmişim hakkında konuşacaktım. Buradaki düşünce duyguların ancak kötülükler isimlendirildiği takdirde iyileşme şansına sahip olabileceği yönündeydi. Bunu yeni bir tecavüz gibi algılamıştım. Bu yüzden bu kadına sürekli beni toplama kampına kapattıklarını anlattım. Üstelik 4 yıl boyunca. Bu ona yetmeliydi. Birçok boşuna çabadan sonra sonunda havlu attı. Bundan sonra benimle hangi terapistin ilgileneceğini söyleyince neredeyse kusacaktım. Bu kadın benim gözümde kesinlikle kendine aşık bir kişiydi. Sürekli saç rengini değiştiriyor ve yakışıp yakışmadığını soruyordu. Bundan bana neydi? Çevreme Srebrenica'dan kaçmış, zavallı ve sefil görünen kadınlar toplanmıştı. Dipnot Srebrenica Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edildiği halde yine Birleşmiş Milletler'in ve tüm dünyanın gözü önünde binlerce insanın Sırplar tarafından katledildiği şehir. Sırplar köpeklerle bu kadınların kocalarını ve çocuklarını mülteci akınından ayıklamışlardı. Bundan sonra onları bir daha gören olmamıştı. Bu psikolog bir fil gibi ortamıza dalıp bize 170 marka aldığı yeni ayakkabılarını davul zurnayla ilan ediyordu. Ağlamaya başladım ve beni tekrar eve göndermeleri için yalvardım. Ama beni bırakmadılar. Bu terapistle konuşma odasına girdiğimde yalnızca sustum. Ben sayısız muayeneye gittiğim sırada Zoran çoğunlukla bakım odası denen yerde kalıyordu. Başlangıçta bebeğimi bir çocuk psikoloğuna bırakmaya karşı çıktım. Yoluma çıkan kimseye güvenemiyordum. Ama Zoran orada mutluydu. 1,5 yaşındaki oğlum kağıt topları çevresine atıp eğleniyordu. Çocuğum ilk kez oynuyordu. Her hafta sonu çocukla birlikte eve gitmeye iznim vardı. Oradayken sürekli Zoran'la evin içinde dolaşıyorduk. Annem endişeyle durumumu soruyordu. İyiyim diyordum ona. Annem döndüğümüzden bu yana sürekli hastaydı. Kendi dertlerimi onu daha fazla üzmek istemiyordum. Annemin belki tecavüzden haberi vardı. Medika'daki psikologlardan sadece travma geçirdiğimi öğrenmişti. İlk 8 hafta pazar günleri tekrar Zenica'ya dönmek bana çok zor gelmişti. Bu klinikteki günlük yaşam canımı sıkıyordu. Çaresizlik içinde hemen telefona sarılıyordum. Annem biraz sabret diyerek beni ikna etmeye çalışıyordu. Medikadaki tek ışık yaralarla kaplı Emine anaydı. Klinikte geçirdiğim zaman içinde onunla biraz dost olmuştum. Sürekli patik örüyordu ve bu arada bana çok özlediği iki kızından söz ediyordu. Başımızdan geçenler hakkında çok seyrek konuşuyorduk. Ona daha çok Ratko ve Zoran'dan söz ediyordum. Bir akşam biri, Leyla'ya telefon var diye bağırdı. Arayanı Ratko olduğunu duyunca şaşırdım. Medikada ne yaptığımı ve nasıl olduğumu soruyordu. Ratko'yu annemi hastalığı yüzünden burada olduğuma inandırdım ve çok hasta olduğum için ona karşı böyle çekilmez davrandığımı açıkladım. Veda ederken sordu. Eve ne zaman dönüyorsun? Bilmiyorum diye fısıldadım. En kısa zamanda görüşürüz dedi. Bu telefondan sonra rüyamda Ratko'yu görmeye başladım. Kocaman bir çayırda birlikte koyunları otlatıyorduk. Bu çok güzeldi. Herhalde onu özlemiştim. Sayısız şurup ve hap sayesinde beden sağlığım düzelmişti ve ruh halim yavaş yavaş tekrar aydınlanıyordu. Hepsi kötü şeyler yaşamış olan kadınlarla birlikte yaşamak üzerimde sakinleştirici bir etki bırakıyordu. Artık kendimi dışlanmış hissetmiyordum. 30 kadının içinde en genç olanı bendim. Birçokları bana meraklı bakışlar atıyor ama soru sormuyorlardı. Onların yakınında olmaktan hoşlanıyor, daha önceki kaygısız yaşamlarına ait anlattıklarını dinliyor ve bu arada koltukta uyuyakalıyordum. Kadınlardan hiçbiri artlarında kalan kötü şeylerden söz etmek istemiyordu. 2,5 ay sonra başka bir psikolog üzerimde şansını denemeye çalıştı. Yasemin açık ve doğal görünen rahat biriydi ve birdenbire konuşabildim. Bağlantılara dikkat etmeksizin söze başladım. Bir oturumda başıma gelenleri anlattım. Hatırladıklarım parça parçaydı. Mantıklı bir akışı yoktu. En kötüsü karanlıkta duruyordu. Konuşurken çevremdeki her şeyi unutuyordum. Kendimi tamamen olaylardan dışlıyordum ve herhalde çok soğukkanlıydım. Başımı kaldırdığımda Yasemin ağlıyordu. Üzgünüm diye mırıldandı. Anlattım. O zaman sanki üzerimden tonlarca yük kalktığını hissettim. O öğleden sonra kendimi yatağa atıp gözlerimi tavana diktim. Ertesi gün hala aynı giysilerle aynı şekilde yatakta yatıyordum. Yasemin'le yaptığım bu konuşmadan sonra Zoran'ı anneme bıraktım. Onu çok özlüyordum. Ama huzura ne kadar acil ihtiyacım olduğunu anlamıştım. Her günüm doluydu. Terapi görmenin yanı sıra bir dikiş kursu alıyordum. Çoğunlukla saatlerce odamda oturup pencereden bakıyordum. Bu arada bazen uyuyordum. Bir kez aniden uyandım ve bir ağacın gölgesinin elimin üzerinde dolaştığını gördüm. Çığlık atarak ayağa fırladım. Bir adamın gizlice pencereme tırmandığını sanmıştım. Ona bütün hikayemi anlattığımı hissedene dek Yasemin'le benim daha 3 aya ihtiyacımız olacaktı. Anlatırken çoğunlukla titriyordum, nefes alamıyordum. Boşluğa bakıyordum. Ölüm korkum yine yüzeye çıkmıştı. Ölmekte olan kadınların inlemelerini duyuyor, adamların leş gibi nefeslerinin kokusunu alıyor ve kafamda darbeler hissediyordum. Yasemin uzaktan "Geri dön" diye sesleniyordu. "Geri dön." Beni kollarına aldı, genel evden geri dönene dek beni sıkıca kollarında tuttu. Normalde terapi saatleri sıkıydı ama ben istediğim zaman gelmekte serbesttim. Bazen dikiş makinesine dikiş dikerken gözlerimin önüne şimşek hızıyla sahneler üşüşüyordu. O zaman her şeyi olduğu gibi bırakıp doğruca Yasemin'e koşuyordum. Her sabah beni ofisine götürüyordu. Baygın gibi uyuduğum için Yasemin her seferinde beni uyandırıyordu. Bazen ilk terapiden sonra onu 3 ya da 4 kez aradığım oluyordu. Normal olarak Medica'da her hasta ancak 3 ay kalabiliyordu. Emine Ana ve ben istisnalardık. Diğerleri o dönemde bedensel işkence görmemişlerdi. Mülteci kadınlar ayrılırken herkes ağladı. Hatta aşçılar bile. İlk grup gider gitmez bir sonraki geldi. İşlerinde biri dikkatimi çekmişti. "Ah, tıpkı güzel Birena'ya benziyor," dedim hayranlıkla. Dipnot: Birena, Bosnalı bir pop şarkıcısı. 30 yaşındaki kadın diğerleriyle birlikte dinlenme odasında kahve içerken sürekli aval aval ona baktım. Yeni gelen kadın şık bir takım giymişti. İçinde de beyaz bir gömlek vardı. Sarı saçlarını ensesinde toplamıştı ve makyajlıydı. Büyülenmiştim. Çok seyrek olarak ilk görüşte bir kadını beğeniyordum. Konuşmaya başladığında diğerlerinden farklı olmasının sadece dış görünüşüyle sınırlı olmadığını fark ettim. Fata taşralıydı ama diğerleri gibi basit değildi. Geçmişten gelen bir yığın sahne sürekli düşüncelerime üşüştüğü için odamda yalnız kalmaya korkuyordum. Bu nedenle Fata'yı yanıma koydular. O da birçok erkeğin tecavüzüne uğramıştı. Akşamları ışık sönene dek bekliyorduk. Hemen ardından gizlice dinlenme odasına gidiyorduk. Kliniğin kuralları olsa da aslında kimse onlara uymuyordu. Birbiri ardına sigara içerek gün ağarına dek orada oturuyorduk. Bu arada geçmişimizden çok geleceğimize dair konuşuyorduk. Daha önce böylesine bulaşıcı bir şekilde gülebilen bir kadın görmemiştim. Bu mizah duygusu olmasaydı herhalde mahvolurdu. Kimse bana Fata kadar yakın olmamıştı. Bu güzel sarışın sürekli erkeklerle ilgili hayaller kuruyordu ama hiçbirine güvenmiyordu. Akşamları pencerenin önünde dikilip birilerini göstererek ıslık çalıyordu. ''Aa şuna bak! Ne erkek! Pek fena görünmüyor.'' İşaret ettiği kişi tesadüfen dönüp baktığında çabucak dolabın ardına gizleniyordu. Sonra özür diler gibi. ''Bunu istemem, daha iyisini isterim.'' diyordu. Cinsellik hakkında hiçbir şey konuşmuyorduk. Fata sadece bir kez sordu. ''Günün birinde bir erkekle yatmaktan hoşlanabilir misin?'' Ben de karşılık verdim. ''Nereden bileyim? Şimdiye dek kimseyle yatmadım. Aslında hala bakireyim.'' Medika'daki bütün kadınlar bu konuda nefret ediyorlardı. Konu buraya geldiğinde hep huzursuzca tepki veriyordum. Kendi psikoloğumla bile bu konuda konuşmak istemiyordum. Sürekli bu konu üzerinde dolaştığı için ona hep seksolog diyerek takılıyordum. Ama bu konuya kendimi kapamıştım. Yasemin yavaş yavaş beni bataklıktan çekip çıkardı. Bir gün laf arasında sordu. ''Neden tırnaklarını uzatmıyorsun?'' Hayretle ona baktım. Niye uzatacakmışım? Şimdi genç kadınlar arasında moda diye açıkladı. Onu mutlu etmek için her gün tırnaklarımı temizleyip cilaladım. Yasemin daha sonraki günlerde bana önerilerde bulundu. Neden saçlarını bağlamıyorsun? Sen de nasıl duracağını görmek istiyorum. İtaatkar bir şekilde saçlarımı topladım. Çok güzel görünüyorsun diyerek beni övdü. Sonuçta saç modelimi bir kez daha değiştirmek istedim. Tamamen kendiliğinden. Terapistim beni yönlendirerek yabancı insanlara olan korkumu yok etmeye çalışıyordu. Gel, şehre gidip birer kahve içelim. Hayır Yasemin, yapamam diye hemen atıldım. Hadi benimle geliyorsun diyerek kolumdan çekti. Açık havaya attığım ilk adım bunaltıcıydı. Nabzım hızlanmıştı. Boğazıma kocaman bir yumru oturmuş halde psikologla birlikte kahveye sürüklendim. Yasemin ona sadece saygı duymayıp aksine onu bir anne gibi sevdiğimi biliyordu. Bu kadın onu reddedemeyeceğimin bilincindeydi. Bir ara göğüs geçirerek bana sordu. Senden bir şey rica edebilir miyim? Ne? Bana kağıt mendil alır mısın diyerek kurnazca yüzüme baktı. Caddede yürümekten nefret ediyordum ama ona hayır diyemedim. Sonunda kağıt mendil paketini masaya koyduğumla kendimle bir parça gurur duyuyordum ve bu görevi yerine getirebildiğim için şaşkındım. Artık bir zevkim ve stilim kalmadığından adım gibi emindim. Ama Yasemin bu konuya da biraz değindi. Acilen bir şapkaya ihtiyacım var. Lütfen bu sabah bana bir tane bul diye bana rica etti. Sana şapka alamam, neyin hoşuna gideceğini bilmiyorum diyerek istediğini geri çevirdim. Yasemin beni sakinleştirdi. Senin zevkine güveniyorum. Ama itiraz ettim, bunu yapamam. O ise aldırış etmeden ısrar etti. Yaparsın, yaparsın. Kafamı önüme eğerek oradan ayrıldım. 3 saat boyunca sokaklarda dolaşarak ona uygun bir şapka aradım. Onu mu alayım, bunu mu alayım derken sonunda çaresizce bir tanesinde karar kıldım. Ofisine geldiğimde Yasemin sevinçten kendini kaybetmişti. Harika, mükemmel diyerek beni komplimanlara boğdu. Herhalde Zenica'daki en iğrenç şapkayı bulup getirsem de hayran kalacaktı. Zamanla kendimden korkum kayboldu. Toplum içindeki konumumu yeniden kazanmaya başlamıştım. 22 yaşına geldiğimde terapistim sayesinde bedenim yeniden iyi duruma gelmişti. En azından endişe duymadan yüzüme krem sürebiliyordum. Çürük dişlerimle bile barışıktım. Bir sabah keyifle dinlenme salonuna girdiğimde yeni bir kız keşfettim. Benim yaşımdaydı. Gora'dan geliyordu ve yıllarca kocası tarafından işkenceye uğramıştı. Rahat bir tavırla yanına oturdum. Gözleri sanki her an üzerinde bir gölge varmış gibi karanlıktı. Hep suskundu. Sigara içmediği zamanlarda sanki yıkıyormuş gibi ellerini ovuşturuyordu. Birden sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşup gülmeye başladı. Sonra yine susup tekrar içine kapandı. Onun bu davranışı karşısında şoke olmuştum. Yıllardan sonra ilk kez içimde bir acıma duygusu belirmişti. Hıçkırarak Yasemin'e koştum. "Neden böyle davranıyor?" beni yanıtladı. "Sen de farklı değildin. Şimdi daha iyisin." O günden sonra daha iyi olmak için her gün daha fazla çaba gösterdim. Çünkü insanın kendini böylesine küçük hissetmesinden daha kötü hiçbir şey olamazdı. Sinek pisliğinden bile küçük. Son 6 ayda kendime olan güvenimi büyük ölçüde kazanmıştım. Bütün medika personeli güzel, akıllı ve mükemmel olduğuma beni inandırdı. Ne düşündüğümü herkese söyleyebilmeyi öğrendim. Diğerlerinden bana neydi? Kendim için en iyisi bendim. Sabahları makyaj yapıp kendime çeki düzen vermeye başladım. 2 saatte bir saç modelimi değiştiriyor, tırnaklarımı bir pembe bir kırmızı boyuyordum. Daha kısa zaman öncesine dek biri gözümün içine baktığında sırtımdan terler boşanıyordu. Ama şimdi sokakta en az 5 kişi dönüp bana baksa tam tersi oluyordu. 1998 Mart'ında eve geri döndüm. Ayrılırken kalbim parçalandı. 18. ayrımın sonu, sayfa 247, devamı 19. ayrımda.